Ayrım 2, İzmir Masalları sayfa 16. Öykümüz kısır olduğundan baba kız arasındaki ilişki hakkında Fraser bir şey söylemez. Fakat Helen mitolojisinde örneğin Hipodemia ve babası Oinomos'un durumunu ele alabiliriz. Oinomos, kızının koşuda başarılı olmayan taliplerini öldürtüyordu. Bazılarına da başarmasınlar diye sinsi metotlara başvuruyordu. Herbert Hunger, Lektion der Griechischen und Römischen Mythologie, Wien, 1969, 6. baskı, sayfa 313-4. Biraz aşağıda Elektra kompleksinden bahsedeceğim. Burada öykülerin gerçekle olan bağlantısı üzerine çalışma yapan Alman halk bilimcisi Lutz Rohdich'ten konuyla ilgili bir sayfadan alıntı vereceğim. Bütün bildik kültürlerde bazı kişileri sınırlayan, bazılarını sınırlamayan ortak yasalar vardır. Bu evlilik yasaları farklı toplumlarda çok farklı biçimlerde yer almıştır. Öyle ki cinsellik tabuları vardır. Tersine bir soru olarak da ele alabilirdik. Bu tabular az ya da çok bütün toplumlarda geçerli midir ve bütün kültürlerde ebedi ve evrensel bir güç müdür? Yakın akraba ile cinsel ilişkiye girme tabusunun evrenselliği üzerine konuşabiliriz. Bilinen bir toplumda bir annenin oğluyla, bir babanın kızıyla ya da bir erkek kardeşin kız kardeşiyle evlilik dahil cinsel ilişkiye rastlanılmaz. Elbette birçok toplumda yakın akraba ile cinsel ilişkiye girmenin istisnai durumları vardır. Bazı kişilerin ya da durumların genel tabu üzerinde geçerlilikleri yoktur. Yakın akraba ile cinselliği, bir kraliyet hanedanlığının sürekliliği, tapım, büyü ya da daha olasılıkla zorunluluk bazında ele alınabilir. Örneğin kardeşler arasındaki evlilik kutsal kraliyetlerin bir özelliğidir. Ya da yakın akraba ile cinselliğe girme tabusunun kaldırılması ekonomi miras çıkarları nedenlerine dayandırılır. Kardeş evliliği miras durumunda servetin bölünmesini önler. İstisnai durumların tanımı ve tabuyu çiğnemenin cezası mitlerde, öğretici hikayelerde, ananelerde ve öykülerde yani halk yaratılarında canlandırılmaktadır. Burada evrenin yaratılması ve insanlığın ilk zamanları üzerine olan mitleri ele alalım. Eğer insanlığın başlangıcı tek bir insan ya da bir çift olarak düşünülürse, yakın akraba ile cinsellik üzerine olan öyküler bu savın zorunlu bir sonucudur. Başka bir bağ da mümkün değildir. Yahudi geleneğinde Kain ve Abel ikiz kardeşlerini evlendirirler. İran mitolojisinde ilk insanlar ikizdi ve birbirleriyle evlenmişlerdi. Böyle eski toplum öykülerinin ardında toplumsal gerçeklik olarak sadece yakın bir akraba ile cinsellik eylemi yoktur. Ayrıca bir kabilenin ya da bir halkın dayanışması vardır. Bu dayanışma ortak köken bakımından gelenekte masalımsı ifadeyi bulundurmaktadır. Gerçekte eski zamanlarda bile yakın akraba arasında cinselliğin geçerli olduğu ya da böyle bir durumun kalıntısı olarak yitik bir şeye dair bir ortaklık bulunamamıştır. Lutz Rohrich, Sagen und Märchen, Erzachforschung heute, Freiburg, Basel, Wien, 1976, sayfa 136. Yukarıdakilerle bağıntılı olarak bir kimse, öyküdeki gerçekliğin her zaman bir toplumun bütünündeki bir gerçeklik olmayacağını, fakat bazı kişilerin ya da durumların bir gerçekliği olacağını söyleyebilir. Rohrich'in yukarıda yaptığı açıklama, masaldaki temamızın tarihsel temelini doğrulamaktadır. Eski toplumlarda yakın akraba ile cinsel ilişkiye girme temasıyla ünlü İngiliz etnolog Malinowski ilgilenmiş, Trobriand adalarında Melanaysa'da incelemelerde bulunmuştur. Bronislav Malinowski, Geschler und Verdrängten in primitiven Gesellschaften, Ubers von Hugo Seinfeld, Rororo, 139-140, Hamburg, 1962. Orada da yakın akraba ile cinsellik diye bir şey mümkün değildir. Kabulü mümkün olmayan biçimi de kardeşler arasındakidir. Ardından bir anne ile oğlun arasındaki cinsel ilişki gelir. Son olarak da en hafif yasak baba ile kız evladı arasındaki ilişkidir. Genel olarak konuşurken Elektra kompleksinin Oidipus'tan daha seyrek olduğunu fakat bir başka yönden de baba kız arasındaki ilişkinin anne oğula nazaran kıyaslanamaz sıklıkta gerçekleştiğinin görüldüğünü, özellikle biyolojik ayrıca toplumsal nedenlere dayandığını söylemektedir. Bronislav Malinowski adı geçen eser sayfa 69. Özellikle Trobriand adalarında oturanlar için böyle bir tabunun ciddiyetinin kardeşler arasındaki ilişki kadar hiç mi hiç önemli olmamasına karşın ne anne ile oğul arasında bir ilişkinin ne de böyle bir kuşkunun olduğunu gözlemlemiştir. Ayrıca baba ile kız arasındaki ilişki tektir. Bu ilişkiden babaerkil toplumdaki gibi bahsedilir. Orada oturanlar da anaerkil. O halde bir kimsenin de umabileceği gibi baba kız arasında cinsel ilişki olmamaktadır. Bronislav Malinowski adı geçen eser sayfa 101-102. Öykümüzün bir çeşitlemesi Grimm kardeşlerin derlemesinde bulunmaktadır. Röhri konuyla ilgili olarak şunları yazar. Grimm derlemesindeki No 65 Allerli Rah öyküsünün başında yakın akraba ile kan karışımı tabusu bir seksüel tabudur. Dul kalan bir kral tekrar evlenmek ister ve ölen karısı kadar güzel bir kadın bulmalarını ister. Sonunda konsey grubuna kızımla evleneceğim çünkü ölen karıma o benziyor, ona benzeyen başka bir gelin bulamıyorum der. Öykü mutlu düğün anına kadar kızın yukarıdaki olaylarıyla devam eder. Yakın akraba arasındaki kan bağı motivi, masalımsı olaylarla karşı koyan prensesin baba sarayından ayrılmasına uygun bir neden bulunmasında kullanılmıştır. Sadece bir anlık unsurdur ve öykünün gidişatı babayı unutturur. Öykünün gidişatı saraya geri dönmez bile. Lutz Röhrig adı geçen eser sayfa 128. Diyeceğim, Röhrig kapalı bir biçimde edebiyatı, konunun öyküsel yanını vurgular. Öyleyse bu da bir kimsenin birçok çeşitlemelerde olduğu gibi, elbette bizim İzmir masalı da dahil, babanın ortaya çıkmasını ve tehdidinin ihmal edilmesinin desteklenmesini neredeyse olanaksız kılmaktadır. Yakın akraba ile kan bağı üzerine yasa konulması, daha yeni zamanlarda yasaklanmasına kadar, ayrıca ahlaksal cezasına karşın işlerliğine kadar sorunun bütün etnolojik boyutunu da hesaba katmamız gerekir. Böylece ortaçağ edebiyatındaki halk dahil benzer öykülerde fark edilen büyük bir yayılım açıklık kazanır. Johannes Bolte und Georg Polifka Annen Merkurken zu den Kinder und Haus Marschende Brüder Grimm Hildesheim 1963 2 cilt 1 sayfa 298-301 cilt 2 sayfa 56. Anlatım çeşitli tema ve bileşimlerden oluşmaktadır. Örneğin Kopsehoros öyküsü. Büyük bir olasılıkla Hellas'a batıdan gelmişti. Bakınız Bolte Polifka cilt 2 sayfa 300 no 17. Öykünün içerdiği elbette İzmirli iyi Kasserianotis öyküsünün bu görüşle öykü düz ve çok boyutlu bir derinliğe sahiptir. Birikmiş öykü çelişkileri drama açıdan uyuşmazlıklara yol açar. Yani öykünün uzun yaşamasına yol açan yararlanma ve değerlendirme yoluyla edebiyata dönüştürüldüğü sonucuna varmaktayız. Edebi bir eserin eskiliği, yaşamını sürdürmesi zaman içindeki birikimlerine bağlıdır. Öykünün bu zamansal boyutunu anlamamız ve bilincinde olmamız gerekir. Yaptığım gözlemlerle pedagogları da ilgilendirdiği için Papaz ve Kızı adlı öyküdeki bir noktayı da belirterek sözlerime son vermek isterim. Öykü sabit bir ahlaki yön üzerinde durmaktadır. Babanın arzusu yozlaştırılır, ahlaki düzen kesintiye uğramaz. Öykü bütün çelişkilerine karşın ahlaki yönünü korur. Öykünün sadece tatsız, tek anlamlı ve sığ bir tarzla değil, çelişkileriyle de büyük bir ahlaksal değeri, öğretici ve eğitici yanı bulunmaktadır. Tekrar edeyim, bunları insanlık tarihi, kültürünün, içgüdülerinin ve mantığının tarihi biriktirmiştir. M.G. Meraklis. İki kardeş. Zamanın birinde bir babanın, biri kız, diğeri oğlan iki çocuğu varmış. Baba çocuklarına şöyle demiş: "Çocuklarım, bu dünyada ne iyilik ne de kötülük yapın." Zaman gelmiş, anne ve baba ölmüş. Bağları, tarlaları, bostanları varmış, çocuklar bunlarla iyi geçinip gidermiş. Bir gün kız oğlana, oğlan daha küçükmüş, bağlara, tarlalara gidip bahçıvanları görelim demiş. Sonra da haber salmışlar, taylar gelmiş, binmişler ve bostanlara doğru yola çıkmışlar. Yolda bir ağaç dalından bir ağlama işitmişler. Çocuk ağlamasıymış. "Bire kardeş, burada bir çocuk ağlıyor," demiş. "Bire bacım, babamız ne demişti? Ne iyilik ne de kötülük yapalım." "Kardeşim, ben gidip kim ağlıyor bakacağım, bırakıp gidemem." Gitmiş ve çıplak halde bir kız çocuğunun ağladığını görmüş. Kendi giysisinden yırtmış ve çocuğu örtmüş. "Bire bacım, babamız ne demişti? Ne iyilik ne kötülük yapalım." Yine de çocuğu almışlar, gitmiş bir dadı tutmuşlar. Çocuğu büyütmüşler, kendileri de büyümüş, evlenme yaşlarına gelmişler. Bir gün kız kardeş erkek kardeşine, "Kardeşim, sana bir şey söyleyeceğim, istediğimi yapar mısın?" demiş. "Hayır bacım, bir değil iki iste," diye yanıt vermiş. "Biz şimdi üç kardeşiz, her ne alırsan ben de alırım ve ben ne alırsam evlatlığımız da alır. Eğer istersen sana benimkinin yarısını vereyim, sen de evlatlığımızı eş olarak al." "Olur bacım, papaza soralım, oluyorsa kızı alırım," demiş. Sormuşlar ve mümkün olduğunu görmüşler. Böylece düğün olmuş. Bir yıl güzel geçmiş, iki yıl güzel geçmiş, 10 yıl güzel geçmiş. 10 yıldan sonra gelin, kız kardeşini daha çok seviyor diye kocasını kıskanmış. Bunun üzerine yılan beslemek istemiş ve sütçülerine 3 yılan yumurtası ısmarlatmış ve bunları görümcesine içtirtmiş. Yılanlar kızın karnında büyümüş ve kız hasta olmuş. Bir gün masada erkek kardeş bacısı için ağlamaya başlamış. Karısı ona sormuş, "Niçin ağlıyorsun?" "Kız kardeşime ağlıyorum. Onu bu durumda görüyorum, ölürse benim bir çukur açıp kendimi diri diri gömmem gerekecek," demiş. "Kız kardeşine ağlayan bir erkek kardeş olamaz, o kafasızlığından hasta," demiş karısı. "Nedeni ne ki?" "Kız kardeşin hamile." "Kız kardeşim kimden hamile?" "Kimden hamile kaldığını bilmiyorum, fakat şimdi uyumakta, elini karnına koy da çocuğun kıpırdadığını gör." Erkek kardeş gitmiş, elini kızın karnına koymuş, yılanlar hareket etmekteymiş. Sabah sabah 3 kasap çağırmış ve onlara şöyle demiş: "Kız kardeşimi alıp öldürmenizi istiyorum. Bu şişeyi benim için kanıyla dolduracaksınız ve kanıt olarak da bana küçük parmağını getireceksiniz." Kapıdan çıkarlarken her nasılsa bir kuzucuk da onlara takılmış. Oradan kovmuşlar, buradan kovmuşlar, kuzucuk kaçıp gitmemiş. Onlarla berabermiş. Yola koyulmuşlar, bağlarını ve tarlalarını da geçince kız sormuş: "Beni bağlarımıza, tarlalarımıza götürmüyorsunuz, beni nereye götürüyorsunuz?" "Seni öldürmeye götürüyoruz." "Beni niçin öldüreceksiniz?" "Kardeşim bize öyle dedi. Bu şişeyi kanınla dolduracağız. Kanıt olarak da parmağını kesip ona götüreceğiz. Bu kuzuyu öldürseniz, şişeyi onun kanıyla doldursanız, kanıt olarak parmağımı kesip ona götürseniz ve beni de burada vahşi hayvanlar yesin diye bıraksanız olmaz mı?" demiş kız. Kuzuyu öldürmüşler, şişeyi kanla doldurmuşlar, kuzuyu pişirmişler ve yemişler. Kıza da yemesi için izin vermişler. Sonra da kızın parmağını kesmişler, uzaklaşmışlar. Böylece orada 4 sene yemeksiz, hiçbir şeysiz geçmiş. Bir ara içinden şöyle demiş: "Tanrım, bana birazcık peynir göstersen de öyle ölsem." Tanrı kızın kalbini görmüş, ona acımış. Kız yine bir gün söylenmiş: "Gitsem bir çoban bulsam, ondan bir dilim ekmek alsam da öyle ölsem." Kader ona bir çoban göstermiş. Bu kişi yumurtaları ona getiren sütçüymüş. O sırada köpekler parçalamak için ağla girmiş olan kızın peşine düşmüşler. Çoban koşmuş, kızı köpeklerden kurtarmış. Çoban kızın yumurtaları getirdiği kız olduğunu görmüş, derhal annesine seslenmiş. "Anne, anne, koş yanıma gel," demiş. "Oğlum, ne istiyorsun?" demiş çobanın annesi. "Koş annem, koş, koyunları sağ, büyük ipimizi al, kementi çınar ağacına bağla, sütü kaynat, sonrasını söylerim." Kadın gitmiş, koyunları sağmış, sütü kaynatmış ve getirmiş. Oğlan kızın yanındaymış. "Sütü kaynattın mı anne?"
"Kaynattım oğlum."
Çoban misafir kıza dönmüş ve ona şöyle demiş: "Şimdi sana bir şey yapacağım. Fakat korkma, annem de yanımızda, sana her istediğimi yapabilir miyim?"
"Yapabilirsin," demiş kız.
"Şimdi seni çınar ağacına asacağım, korkma. Senin iyiliğin için." Kızı tutmuş, çınar ağacına asmış. "Anne, ağzı örtülü sütü yanıma getir."
"Derin bir nefes al," demiş çoban misafirine.
Kız derin bir nefes almış, karnından büyük bir yılan düşmüş. Kızı aşağı indirmiş, biraz dinlendirmiş, yeniden süt kaynattırmış ve kızı yeniden ağaca asmış. Aynı şeyleri yapmış ve bir yılan daha düşmüş. "Anne, tekrar süt kaynat." Annesi süt kaynatmış, çoban da kızı tekrar ağaca asmış. "Derin bir nefes daha al." Kız derin bir nefes daha almış, 3. yılan da düşmüş. "Koş annem, şimdi bir tencere yemek getir, acıktı." Kız oturmuş, yemeği yemiş, kızı yavaş yavaş tutmuşlar, ağıla götürmüşler. Çobanın annesi üzüntüsünden kızı gitmesi için bırakmamış. Su dolu bir testiyi bile taşımasına izin vermemiş. Bir gün kıza şöyle demiş: "Kızım, sana bir söz söylesem, sana söyleyeceğimi kabul eder misin?"
"Anam, kendimi kuyuya atmamı söyle, gidip atayım," diye yanıtlamış kız.
"Oğlumu kocalığa alır mısın?"
"Oğlunu değil, köpeğini bile alırım."
Düğün yapılmış, bir kız çocukları olmuş. Kız artık şöyle demiş: "Kardeşimin kulağında çınar ağacı kök salsın, ben demedikçe kökünden sökülmesin." Gerçekten de erkek kardeşinin kulağında bir çınar köklenmiş. Dünyada ne kadar doktor varsa gelmişler, bir dalını kesmişler. 2 olmuş, 2'sini kesmişler. 4 olmuş, hiçbir doktor çare bulamamış. Bir gün kız kardeşi kızına: "Dayına gidelim ve ona şöyle de, bana bir şekerleme ver ve çınar kökünden çözülsün sözünü de." Öyle de olmuş. "Bir sözüm, bir dal." Bir dal gitmiş, tekrar bir şekerleme ve söz. "Başka bir sözüm ve bir dal." Bir dal daha gitmiş, sadece kök kalmış. Kadın başından öyküsüne başlamış: "Kardeşim, sen kardeşimsin, beni öldürttün. Fakat adamlar beni değil, kuzuyu öldürdüler. Ben de sana beddua ettim ve kulağında çınar kök saldı. Ben bir adamdan gebe kalmadım. Karım beni yılanlarla gebe bıraktı ve beni kocam, çobanımız kurtardı. İşte parmağım, bir sözüm, kök sökülsün." Ve kök de sökülmüş. Bunun üzerine bir torba cevizi ve gelini azgın bir atın üzerine koymuşlar ve uzağa göndermişler. 2 kardeş bir arada yaşamış ve bir arada yaşlanmışlar. 2. ayrımın sonu, sayfa 25.